Ayrım 11.
Hastalıklardan korunma. 135. Aşılar. Çocuğunuz 1 yaşını tamamladığı halde henüz aşılanmamış ise hiç zaman kaybetmeden verem, boğmaca, difteri, tetanoz, tifo, çocuk felci ve kızamık hastalıklarına karşı aşılatmanız gerekir. Bu aşılar hakkında 102-108. Konularda geniş bilgi verilmiştir. Aşılanmış çocuklar 15 ay olunca, ondan sonra da 4 yaşında ve okula başlarken boğmaca, difteri ve tetanoz hastalıklarına karşı birer aşı ile dayanıklılıklarını tazelemek gerekir. 136. Genel dayanıklılığı artırmak. Aşılar belli hastalıklara karşı dayanıklılık sağlarlar. Çocuğun genel dayanıklılığını artırmak için iyi beslenmenin, vitaminlerin, açık havanın ve güneşin büyük yararı vardır. Bu arada ılık suyla banyo yaptırmak veyahut sıcak suyla banyodan sonra önce oda ısısında, sonra gittikçe daha soğuk bir su dökülmesi vücutta kanın daha iyi dolaşmasını sağlamak ve deri dayanıklılığını artırmak bakımından çok yararlıdır. Çocuk bu su dökümünden hemen sonra havluyla oğularak kurulanır ve soğuk kalması önlenir. 137. Kazalardan sakınmak. Çocuk bir defa emeklemeyi veya yürümeyi öğrendi mi, günden güne hareket etmek ve bir şeyler yapmak arzusu da artar, sandalyelere çıkar ve yetişebildiği her şeyi tutmaya çalışır. Henüz hiçbir tecrübesi olmadığından ve tehlikenin de ne olduğunu bilmediğinden bu zamanlarda devamlı ve dikkatli bir şekilde gözetilmelidir. Yani çocuk anneye verilen ilacı yutup zehirleninceye kadar, pencereye çıkıp aşağıya düşünceye kadar, suyla dolu kovanın içine girinceye, çaydanlıktan kaynar suyu üzerine devrinceye veya sıcak sobada parmaklarını yakıncaya kadar beklememek gerekir. Çocuğu kendi haline bırakmak istediğimiz zaman kendisine zarar verebilecek hiçbir şeyin odada bulunmamasına dikkat ediniz. Çocuk düşünce bağırır ve ağlar. Fakat önemsiz kazalarda ona doğru koşmak onu sadece korkutur ve ileride en ufak düşmede o korkuyu hatırlayarak veyahut sadece çevresinin ilgisini çekme amacıyla daha çok ağlamayı bir huy edinir. Bu gibi ufak kazalar çocuğun kaslarını geliştirir. Telaşa kapılmanıza hiç gerek yoktur. Çocuk düştükten sonra bayılırsa veya kusmaya başlarsa o vakit işin daha ciddi olduğunu düşünerek vakit kaybetmeden doktorunuza danışınız. Beslenme. 138. Besinlerin bileşimi. 1 yaşından sonra çocuğun besin ihtiyacını karşılamak için çeşitli bileşimler, listeler öne sürülebilir. Yavrunuzun aldığı besin onun ihtiyacını karşılıyor mu? Bunu anlayabilmek için besinlerin içindeki maddeleri bilmek yararlı olur. Bir çocuk iki türlü aç kalabilir. Bunların biri herkesçe bilinen ve midenin büzülmesiyle meydana gelen bir boşluk duygusundan ibarettir. Diğeri ise gizli açlıktır. Çocuğun karnı tok olduğu halde besininden bazı maddelerin yokluğu sonucu beslenme yetersizliği veya beslenme bozukluğu meydana gelebilir. Çocuğun vücudunu bir bakıma bir binaya benzetebiliriz. İkisinin de yapısı için çeşitli maddelere ihtiyaç vardır. Fakat bir bakıma da insan vücudu sürekli işleyen makine gibidir. Nasıl ki bir otomobilin benzine, suya veya yağlamaya ihtiyacı varsa, vücudun da çalışabilmesi için yakacak besinlere ihtiyacı vardır. Düzenli ve yeterli bir besin çocuğun kalori, yağ, karbonhidrat, şeker, nişasta, protein, su, madenler ve vitamin ihtiyacını karşılar, aynı zamanda lezzetlidir ve kolayca sindirilir. 139. Kalori. Kalori besinin bir maddesi değildir, sadece enerji, yakıt değerini gösteren bir ölçüdür. Su, vitamin ve madeni tuzların kalorileri olmadığı halde beslenmede çok önemlidirler. Yağlı, nişastalı ve proteinli besinler kalorice zengindirler ve yağın kalorisi, nişasta veya proteinin kalorisinin iki katıdır. Küçük çocuğun kalori ihtiyacı yüksek olduğu halde, çocuk büyüdükçe her kilo başına olan kalori ihtiyacı eskisine göre azalır. 140. Karbonhidratlar ve yağlar. Vücudu sıcak tutmak ve enerji sağlamak için özellikle yağlı, karbonhidratlı ve 1 dereceye kadar da proteinli besinlerden yararlanılır. Nişasta bağırsaklardan kana geçmeden önce şekere dönüştüğünden gerek nişastalı ve gerekse şekerli maddelere karbonhidratlar denir. Bir insan uyurken bile kalbi çarpar, ciğerleri, mide ve bağırsakları çalışır. Bunu sağlamak için de enerjiye ihtiyacı vardır. Çalıştığı çevrede, dolaştığı veya konuştuğu zamanlarsa tıpkı bir otomobil gibi daha fazla enerji harcar ve daha çok yakıta ihtiyacı olur. Tereyağı, zeytinyağı ve diğer bitkisel yağlar başlıca yağlı besinlerdir ve bunların kalorisi yüksektir. Aynı zamanda süt, et gibi başka besinlerde de bir miktar yağ bulunur. Şeker, ekmek, makarna, patates, hububat karbonhidratlı besinlerdir ve vücudun başlıca yakıtını sağlar. Bir çocuk yakacağından daha çok besin alırsa fazla gelen miktar yağa çevrilerek derisinin altında ve vücudun başka yerlerinde birikir ve çocuk şişmanlar. Eğer ihtiyacından az yerse kendi yağından bir kısmını kullanır ve zayıflar. Her insanın derisinin altında az veya çok miktarda bulunan yağ sadece yakıt deposu değildir. Aynı zamanda bir battaniye gibi onu sıcak tutar. 141. Proteinler. Protein vücudun başlıca yapı maddesini oluşturur. Kan, kaslar, ciğerler, beyin, böbrekler hep proteinden yapılmıştır. Çocuk vücudunun sürekli büyümesi, gelişmesi, eski vücut dokularının yerine yenilerinin gelmesi için proteine gerek vardır. Proteinlerin yapı taşı olan ve amino asitler denilen daha basit maddelerden bir kısmı insan vücudunda yapılabildiği halde bir kısmı insan vücudunda yapılamadığından dışarıdan besinlerle alınması gerekir. Tabii besinlerin çoğunda az veya çok miktarda protein vardır. Et, tavuk, yumurta, süt ve peynir hem protein bakımından zengindirler hem de insan vücuduna gerekli olan tüm amino asitleri içerirler. Bu bakımdan bunlara tam protein denir. Çocuğun protein ihtiyacını karşılamak için günde 250-500 gram süt, aynı zamanda et veya yumurta veyahut her ikisini birden alması gerekir. Tavuk veya balık da etin yerini tutar. Sebze ve diğer bitkisel besinlerin, hububat, fasulye, bezelye, fındık, badem, fıstık, her birinin proteininde vücut için gerekli olan amino asitlerin ancak bir kısmı vardır. Örneğin, bezelye bunların bazılarını, buğday ise diğerlerini içerir. Bu nedenle bitkisel proteinlere eksik proteinler adı verilir. Eğer çocuk çok çeşitli sebzeler ve hububat yiyorsa, bu günlük protein ihtiyacını karşılamaya önemli bir ölçüde yardım eder. Fakat süt, yumurta veya etin yerini tutmaz. 142. Su. Çocuk vücudunun %70'ini sudan oluştuğunu göz önünde tutarsak, suyun vücudun yapısı ve çalışması bakımından ne kadar önemli olduğunu kolayca anlayabiliriz. Aynı zamanda idrar, bağırsak, ter ve solunum yollarıyla daima vücuttan su çıktığı için bunu da karşılamak gerekir. Çocuklar günlük su ihtiyacının önemli bir kısmını içinde bol su bulunan besinlerden aldıklarından, ayrıca yemek saatleri arasında birkaç kez su içmeleri çok zaman bu ihtiyacı karşılamaya yeterlidir. Soğuk havalarda bazen buna da gerek olmayabilir. Fakat bunu anlayacak olan çocuktur ve içeceği su miktarını onun isteğine bırakmak gerekir. Yaz aylarında su ihtiyacı arttığından çocuğa istediği kadar su vermek gerekir. 143. Madeni tuzlar. Madenler vücudun yapısı, çalışması, yenilenmesi ve devamı için gereklidir. Kemiklerin ve dişlerin kuvvetli olması kalsiyum ve fosfora bağlıdır. Kanın al yuvarlarında demir ve bakır vardır. İyot, kalkan, tiroid bezinin çalışmasında gereklidir. Görülmemesine rağmen süt, et, yumurta, sebzeler ve meyveler gibi birçok doğal besinlerde gerekli madenler vardır. Ancak et ve sebzelerin bol suda kaynatılmaları bu madenlerin azalmasına neden olur. Süt ve peynirde bol miktarda kalsiyum, karaciğer, yumurta ve yeşil yapraklı sebzelerde ise demir bulunur. Bu nedenle düzenli besin alan çocukta demir ve kalsiyum eksikliği görülmez ve doktorunuzun iznini almadan bu maddeleri ilaç olarak çocuğunuza vermeyiniz. 144. Vitaminler. Vitaminler vücudun besinini düzenleyen çok ufak maddelerdir. Bunların eksikliği beslenme bozukluğuna, direnç düşüklüğüne veya bazı hastalıklara neden olur. Vitaminlerin çoğu yüksek ısıda ve uzun zaman havada bırakılmakla bozulur ve bol suda pişirilen yemeklerin vitaminleri suya geçer. Gün geçtikçe önemi belirlenen yeni vitaminler ortaya çıkmaktaysa da çocuk beslenmesinde çok önemli olan 6 vitamin vardır. Vitamin A. Yağlarda erir, vücutta depo edilebilir. Yüksek ısıda kolaylıkla bozulmazsa da uzun zaman hava ile temas sonucunda etkisi azalır. A vitamini normal gelişmeye, sağlam diş yapısına ve hastalıklardan korunmaya yardım eder. Göz, mide, bağırsak, solunum ve idrar yolları zarlarını korur ve loş ışıkta görmemizi sağlar. A vitamini eksikliği gelişme ve kemikleşmede aksaklık, iştahsızlık ve gece körlüğü gibi durumlara yol açar. Bu vitamin özellikle balık yağı, karaciğer, yumurta sarısı, süt, tereyağı, peynir, sarı ve yeşil sebzelerde bulunur. Vitamin B1. Bu vitaminin ikinci bir adı tiamindir. Suda erir, vücutta depo edilmez ve sıcağın etkisiyle ve özellikle karbonatla pişirilen yemeklerde bu vitamin harap olur. B1 vitamini gelişmeyi, sinir ve sindirim sistemlerinin çalışmasını sağlar. Fazla şeker ve unlu yemek yiyenlerde bu vitamine ihtiyaç artar. B1 vitamini eksikliği sonucu iştahsızlık, yorgunluk, mide bağırsak bozukluğu, kabızlık, gelişme geriliği ve sinir iltihapları, beriberi hastalığı görülebilir. Bu vitamin karaciğer, et, balık, tavuk, yumurta sarısı, hububat, portakal ve muzda bulunur. Vitamin B2. Riboflavin adı verilen bu vitamin suda erir, vücutta depo edilemez, sıcağa dayanırsa da karbonatla pişirilme sonucunda bozulur. B2 vitamininin yetersizliği sonucu dermansızlık, vaktinden evvel yaşlanma, fotofobi gibi ışığa bakamamak, sinir yorgunluğu, yaralar ve göz hastalıkları görülebilir. genel olarak B1 vitamini kaynaklarında B2'de bulunur. Niacin. Bu vitamine nikotinik asit de denir. Vücutta depo edilemez ve sıcak etkisiyle bozulmaz. Sağlam deri, sinir ve sindirim sistemleri için gerekli olan bu vitaminin yokluğu sonucu pelagra adlı hastalık meydana gelir. Genellikle B1 ve B2 vitamini içeren besin maddelerinde nikotinik asit de bulunur. Vitamin C. Bu vitaminin ikinci adı askorbik asittir. Suda erir, vücutta uzun zaman depo edilmez ve sıcak havanın etkisiyle bozulur. C vitamininin sağlam kemik ve diş yapısında, kanın tazelenmesinde, kan damarları ve birçok vücut dokularının sağlam kalmasında önemli rolü vardır. Aynı zamanda normal gelişmeye yardım eder ve hastalıklara karşı vücut dayanıklılığını artırır. Bu vitamininin eksikliği sonucunda yorgunluk, sinirlilik, iştahsızlık, deri altında ve iç zarlarda kanamalar, kemik ve eklem ağrıları, diş etlerinin şişmesi görülür ve bu gibi haller skorbut hastalığının tanısını koydurur. C vitamini portakal, limon, domates, kavun ve birçok meyve ve taze sebzede bulunur. 71. konuya da bakınız. Vitamin D. Yağlarda erir, vücutta karaciğerde depo edilir, sıcak etkisi veya pişirme sonucu bozulmaz. D vitamini normal gelişme, sağlam kemik ve diş yapısı için gereklidir. Kalsiyum ve fosforun bağırsakta emilmesi ve büyüyen kemiklerde yerleşmesi D vitamini yardımıyla sağlanır. Bu vitamininin yetersizliği sonucu kemik hastalığı raşitizm meydana gelir. D vitamini balık yağında, karaciğer, yumurta sarısı, süt ve tereyağında bulunur. Güneşin ultraviyole ışınları deriye dokunarak derideki yağı da D vitaminine dönüştürebilir. 72. konuya da bakınız. 145. Süt, yoğurt ve peynir. Süt, bir insanın ihtiyacı olan hemen hemen tüm besin maddelerini, yani protein, yağ, şeker, madeni tuzlar ve bazı vitaminleri içerir. Süt içmeyen çocuk besin ihtiyacını başka yiyeceklerden alabilir. Ancak kalsiyum bakımından sütün yerini tutan başka bir besin yoktur. Çünkü süt bol miktarda kalsiyum içeren tek maddedir. Bu nedenle 1-5 yaşlarındaki çocukların günde yarım litre kadar süt içmeleri çok arzu edilir. Çocuklar bazı günler az süt içer veya hiç içmek istemezler. Bu durumda endişe etmeyiniz ve çocuğu zorlamayınız. Zira süt içme isteği kendiliğinden geri gelecektir. Sütü şekersiz içmeye alışmış çocuklar sütten kolay bıkmazlar. Birkaç hafta geçmesine rağmen süt içme isteği göstermeyen çocuklara sütü biraz kakaolu, vanilyalı, muhallebi halinde, pudingler veya sütlü makarna ve diğer başka şekillerde verebilirsiniz. Yoğurt veya ayran da tamamıyla sütün yerini tutar. Sütün lezzetini değiştirmek için sütü birkaç kaşık çay ve kahve eklenebilirse de en iyisi çocuğu çay ve kahveye alıştırmamaktır. Peynirde sütten daha bol kalsiyum vardır. Değişik peynirlerden beyaz peynir çocuklara daha iyi gelir. Bunun tuzunun fazlası çıkarılmalıdır. Bazı çocuklar süte karşı duyarlılık gösterirler ve süt içtikleri zaman derilerinde kaşıntılı kızartılar belirebilir. Bu duruma çok seyrek rastlanır. Bu gibi çocukların kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamak için kalsiyumlu ilaçlardan yararlanmalıdır. 146. Yumurta, et, tavuk ve balık. Bu besinler en iyi protein kaynağını oluşturur. İlk aylarda katı yumurtanın verilmesini öğütlemiştik. Konu 79. 1 yaşından sonra çocuk yumurtayı nasıl isterse, yani ister katı ister çiğ, yemeklerle pişirmek suretiyle de pekala alabilir. Çünkü hepsi de aynı ölçüde yararlıdır. Seviyorsa çocuğun her gün bir yumurta yemesi yararlıdır. Az et yiyen çocuklara günde 2 yumurta verilebilir. Et ve etli mamaların ilk yaşını tamamlamamış çocuklara da verildiğini gördük. Konu 83. 1 yaşından sonra kızartmalar dışında evde sizin için hazırlanan et yemeklerinden çocuğa da verebilirsiniz. Ancak pastırma, sucuk gibi sindirimi güç olan etleri küçük çocuğa vermemek gerekir. Tavuk her zaman çocuğa verilebilen ve etin yerini tutan bir besindir. 1. yaşın sonlarına doğru çocuğa verilen balığın oldukça yağsız olmasına dikkat etmek gerektiği halde konu 83, 2. yaşta biraz daha yağlı veya konserve balıkların verilmesinde sakınca yoktur. Çocuk balığı seviyorsa haftada birkaç kez de verilebilir ve etin yerini tutar. Kimi çocuklar balığı sevmezler. Bunlara protein ihtiyaçlarını başka besinlerden aldıkları sürece balık yedirmek için ısrar etmenize gerek yoktur. 147. Karbonhidratça zengin besinler. İlk yaşta çeşitli unlardan yapılmış muhallebiler, ekmek ve bisküviler çocuğun başlıca nişastalı besinlerini oluşturur. Ekmek 2. yaşta çocuğun beslenmesinde daha büyük yer tutar. Ekmeğin üzerine tereyağı, reçel sürmekle veya sandviç yapmakla besin değeri yükseleceği gibi lezzeti de artar. Patates, makarna ve pilav da çocuk için elverişli besinlerdir. Bunlar çocuğa haşlanmış veya az tereyağı ile pişirilmiş olarak verilmelidir. Pastalar ve hamur tatlıları şeker, nişasta ve yağ bakımından zengin olduklarından kalori değerleri yüksektir. Fakat yeterince protein, maden ve vitamin içermezler ve çocuğun iştahını kapayarak daha yararlı besinlerin alınmasına engel olabilirler. Tatlıların dişlerin daha kolay çürümesine yardım ettiği sanılmaktadır. Çikolata, şekerleme veya dondurmaya gelince bunları yemek aralarında değil yemekten hemen sonra verebilirsiniz. Çünkü yemek aralarında verilince midede uzun süre kalırlar ve çocuğun iştahını kaparlar. Yemek aralarında ancak meyveler veya meyve sularına izin verebilirsiniz. Bunları da ancak yemek zamanından en az 2 saat önce vermeye özen gösteriniz. 148. Meyveler ve sebzeler. 4-5 aylık çocuğa çiğ fakat olgun muz ve haşlanmış elma püresi verileceğini gördük. Konu 78. Haşlanmış armut, şeftali, kayısı pürelerini 1 yaşındaki çocuğunuza ve sindirim sistemi iyi ise daha da erken yaşta verebilirsiniz. 1,5-2 yaşlarında hazımsızlık çekmeyen çocuğa pişmemiş elma, armut, çekirdeksiz üzüm, portakal, şeftali ve kayısı püreleri verilebilir. Bu meyvelerin olgun olması ve henüz 4 yaşını tamamlamamış çocuklara soyularak verilmesi gerekir. Daha büyük çocuklara verilecek soyulmamış meyveler önceden iyice yıkanmalıdır. Çilek, vişne ve kirazı çocuğa 2 yaşından evvel vermemek doğru olur. Özellikle çileğe başlarken ilk gün çok az vermek, sonraları çoğaltmak gerekir. Çünkü bazı çocuklar çileğe karşı duyarlı olduklarından derilerinde döküntüler belirebilir. 2 yaşındaki bir çocuğa kavun verilebilir. Fakat hazmı daha güç olan karpuzu 3 yaşından evvel vermemek gerekir. Fındık, fıstık, badem ve ceviz gibi kuru ve yağlı meyvelerin besleyici değerleri yüksekse de sindirimleri güç olduğundan bunlar ancak dikkatle ve yemeklerden sonra verilmelidir. Çocuğa ilk yaşında ne gibi sebzelerin verileceğini gözden geçirmiştik. Konu 78. İkinci yaştan itibaren de bu sebzeleri yine püre haline getirmeli fakat çocuğa süzgeçten geçirmeden vermelidir. Fasulye, bezelye, nohut ve mercimek gibi kuru sebzeler karbonhidratça zengin ve protein içeren değerli besinlerdir. Fakat tek kusurları sindirimlerinin güçlüğüdür. Bu nedenle bunları önceden ılık suda birkaç saat bıraktıktan sonra iyice pişirmelidir. Böylece sindirimi kolaylaşır ve 1 yaşından başlayarak çocuklara verilebilir. 2. yaşın sonlarında hazımsızlık çekmeyen çocuğa çiğ sebzelerden kabuğu soyulmuş domates, marul ve doğranmış havuç verilebilir. İyi temizlenmeyen ve kirli bostanlarda yetiştirilen sebzeler çocuklara solucan ve çok kere tifo ve dizanteri gibi hastalıklar geçirebilir. Onun için bu sebzeleri iyice yıkamak gerekir. Çiğ olarak verilen sebzeler vitamin ve maden bakımından pişmiş olandan daha üstündür. Bazı çocuklar hiç sebze yemek istemezler. Bu gibi çocuklar yeterince meyve yerlerse sebzeden alacakları bütün besin maddelerini meyvelerden almış olurlar ve endişe etmeniz için neden kalmaz. Böyle durumlarda aradan birkaç hafta geçtikten sonra geri çevirmeyeceği ihtimalini düşünerek sebze vermeyi tekrar deneyiniz. 149. Uygun bir besin. Şimdiye kadar besinlerin bileşiminden, maden ve vitaminlerinden ve başlıca besin maddelerinden söz ettik. Çocuğunuz için uygun bir besin düzenlenmesinin çok karışık bir iş olduğunu sanabilirsiniz. Fakat aslında bu hiç de öyle değildir. Deneyler gösteriyor ki çocuğun iştahı sonunda dengeli ve ihtiyacını karşılayan bir yemek düzenini kendi kendine kurar. Bir çocuk bol patates yediği halde iştahı kabartan fakat daha az faydalı olan nefis bir hamur tatlısını yemiyorsa annenin üzülmesi gerekmez. Çocuğunuzun cızbız köftesini iştahla yedikten sonra tavuk veya balığa iltifat etmemesi önemli değildir. Çocuk ihtiyacı olan besini ister pahalı ister ucuz yiyeceklerden alsın, bunun çocuğun gelişmesi üzerine etkisi olmaz. Size bir fikir vermek için ikinci yaştan başlamak üzere bir günlük yemek listesini veriyorum. Çocuğun besin ihtiyacını karşılayabilecek başka listelerin uygulanması da mümkündür. Sabah kahvaltısı. Yumurta, peynir, süt, ekmek, tereyağlı, meyveler veya meyve suları. Öğle veya akşam yemeği. Et veya balık veya tavuk veya yumurta. Yeşil veya sarı sebze. Patates veya ekmek veya sandviç, yoğurt. Akşam yemeği. Makarna veya patates veya pilav. Süt veya yoğurt, sebzeler, meyveler. Notlar. Kış aylarında D vitaminini ihmal etmeyiniz. Yemek aralarında meyve suyu verebilirsiniz. 150. İştahsızlık. Doktorlara başvuran annelerin çoğu çocukların iştahsızlığından yakınırlar. Ortada hiçbir hastalık olmadan çocuklar neden iştahlarını yitirirler? 1 yaşından sonra çocuğun daha az acıkması için belli başlı nedenler vardır. Eğer çocuk bebekliğindeki gibi yese ve kilo alsaydı birkaç yılda dev olması beklenebilirdi. Yeni doğan yavru ilk 3 ayda 2 kilo aldığı halde 2 yaşından 5 yaşına kadar geçen sürede 2 kiloyu ancak 1 yılda alabilir. İşte bu nedenle çocuğun besine olan ihtiyacının da o oranda azalacağına şaşmamanız gerekir. Büyüklerin yaptığı gibi çocuk da bazı günler diğer günlere göre az yemek isteyebilir. Kendine göre bir şeylere canı sıkılarak o gün veya birkaç gün iştahını yitirebilir. Diş çıkarma sonucu da çocuğun iştahı bir süre azalabilir. Bütün bu durumlarda çocuğa isteğinden daha çok yedirmek için uğraşırsanız bu geçici iştahsızlığın kökleşmesine yardım etmiş olursunuz. Çocuk büyüdükçe belleği de gelişir ve önceleri bir yiyeceği sevip sevmediğini bilmezken şimdi artık sevmediği yemek ısrarla yedirilmek istenince ona karşı nefreti büsbütün artar ve bunu kolay kolay unutmaz. Anne de çocuğun iştahsız olduğunu düşünerek zorla yedirmek için çabalar. Aslında çocuğun yemek seçmesine izin verilince istediğinden dilediği ölçüde yemesiyle normal gelişeceğini son deneyler ortaya koymuş bulunmaktadır. Bir süre sebze yemeyen ve hatta en değerli bir besin olan sütü istemeyen çocuğun beslenmesinin eksik kalmayacağını sebze ve süt konularında gördük. Şımarmamış bir çocuk ne kadar yiyeceğini bizden ve sizden daha iyi bilir çünkü iştahı kendi ihtiyacına göre ayarlanır. Çocuk için uyumak, oynamak, su içmek nasıl birer doğal ihtiyaçsa yemek de aynı şekilde doğal bir ihtiyaçtır. Siz çocuğunuzu çok oynaması veya fazla su içmesi için zorlamazsınız. Fakat yediğinden daha çok yesin diye zorlarsanız sizin bu ilginiz çocuğunuz üzerinde tamamen ters bir etki yapacaktır. Artık kendi açlığını ve yemek ihtiyacının farkında olmadan unutacak ve kendisini adeta başkaları için yemek yiyormuş gibi hissedecektir. Sizin çocuğunuzda iştahsızsa kendinizi zorlamamanız ve yemesine karşı ilgi duyduğunuzu açığa vurmamanız gerekir. Bunu yapmak için çocuğu birkaç gün aç bırakmakla da bir şey kazanılmaz. Çünkü bu tür besleme sadece onun yemesiyle daha çok ilgilendiğinizi ispat edecektir. Bunun yerine çocuğun yemesi veya iştahı üzerinde çocuğun yanında hiç konuşmamak, az yediği zaman üzüntünüzü, çok yediği zaman da sevincinizi göstermemek, eğer yemiyorsa yarım saat zarfında çocuğun az veya çok yediğine bakmadan yemek tabaklarını ortadan kaldırmak çok daha etkili olur. Bütün yaratıklar acıktıkları zaman karınlarını doyurmak için koşarlar. Hatta tehlikeli avlara başvururlar ve kendilerine yarayacak yiyecekleri bilirler. İnsan yavrusu da acıkınca yiyecektir. Fakat sizin çocuğun yemesi üzerine fazla düşmeniz onun bu doğal ihtiyacını bir angarya haline getirebilir. Her şeye rağmen çocuğun anormal iştahsızlığı halinde buna bir hastalığın neden olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza başvurmanız iyi olur. 151. Yemek masasında huysuzluk. 1-2 yaşlarında bir çocuk yemek masasında çok zaman rahat oturmaz, ayağa kalkar. İlk zamanlar çocuk aç olduğu için yemekte oynamaz. Daha çok biraz doyduktan sonra yani yemeğine karşı ilgisi azalınca iskemleye tırmanır ve oynamak ister. Sizin de bu anda yapmamanız gereken iki şey vardır. Birincisi fazla yedirmek için ısrar etmemek, ikincisi de yaramazlığından dolayı kendisini azarlamamak. Bunları yaparsanız çocuk yemek sırasında yaramazlığı veya oynamayı huy edinecektir. O halde ne yapmalısınız? Yapacağınız şey pek basittir. Yemeğe karşı ilgisi azalarak oynamak istemeye başlayınca çocuğu iskemleden indiriniz ve onun dikkatini çekmeden yemeği uzaklaştırınız. Fakat bunu yaparken kızdığınızı hissettirmeyiniz. Onunla dost kalınız. 152. Çocuk kendi kendine yemelidir. Çocuk hangi yaşta kendi kendine yiyebilir? Yavrunuz 6 aylıkken elinde bir ekmek parçası tuttuğu sıralarda kendi kendine yemeğe hazırlanıyor demektir. 10-12 aylık bir çocuk tabaktaki yemeğini eliyle ağzına götürmek ister. Buna izin vermeniz gerekir, yoksa kaşık kullanabilmesi de gecikecektir. 1 yaşındaki çocuk kaşık kullanmak ister, fakat bazen bunu beceremez. Yavrunuzun kendi kendine yemesi için olan hevesini hiçbir zaman kırmayınız. Kaşığı eline aldığı halde yemesini beceremezse, bırakınız kaşık elinde kalsın. Siz de başka bir kaşıkla kendisine yardım ediniz. Yemek sırasında çocuk elindeki kaşığı veya yemek parçalarını yere düşürür ya da başka birçok kazalar yapabilir. Siz buna hiç aldırış etmeyiniz. Yerdeki halının kirlenmemesi için üzerine bir muşamba örtünüz veyahut çocuğu mutfakta yediriniz. Çünkü 12-18 aylar arasındaki çocukta kendi kendine yemek hevesi vardır ve bu istek kırılırsa ileride yardımsız yiyemeyen, iştahsız bir çocuk halini alacaktır. Halbuki kendisine fırsat verilen çocuk önceleri eliyle yiyecek fakat sonraları kaşık ve daha sonraları da çatal kullanmasını öğrenecektir. 18-24 aylar arasındaki çocuğun yemek yemesinde kendisine artık hiçbir yardımın yapılmasına gerek kalmaz.